Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakata yer vereceğiz programımızda. Profesör Doktor Saadettin Ökten'le Modern Şehirler Ruha Ağırlık Veriyor başlıklı mülakatı paylaşacağız. Türkiye'de İmam Hatip okullarının açılması ve büyümesi hususunda büyük emekleri olan Celalettin Ökten Hoca'nın mahdumu, değerli mimar ve mühendis Saadettin Ökten Hoca'yla şehirlerimizi, kayıplarımızı ve telafilerinin mümkün olup olmadığını konuştuk. Saadettin Hoca pek çok ilgi alanının yanında özellikle şehir kültürü üzerine çalışmaları olan bir isim. Kendisiyle günümüz modern şehirlerinde yaşama adabı olup olmadığı sorusunun peşine düştük. Hocam öncelikle mülakat teklifimizi kabul ettiğiniz için çok müteşekkiriz. Ömrünüze bereketler dileriz. Dikey gerçekleşen modernleşme maceramızda şehirleşme hızla yükselirken nerelerde hatalar yaptık? Bugünden geriye baktığımızda neler söyleyebiliriz? Şehir denilen olgu iki ana ögeden oluşur. Bir, şehrin fiziksel yapısı, yani yollar, binalar, meydanlar, parklar, anıtlar vesaire. İki, şehirde yaşanan toplumsal hayat tarzı. Medeniyet tasavvuru, yani değerler sistemi sağlam bir toplumsal yapı. Kendi kurguladığı hayat tarzına uygun mekansal bir düzenleme inşa eder. Şehrin özü bu saptamadadır. Diğer bir deyişle nasıl bir hayat tarzı kurguluyorsak, ona göre mekan inşa ederiz veya etmeliyiz. Bu noktada şunu söyleyebiliyoruz. İnsana göre mekan, mekana göre insan değil. Ülkemizde özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısında başlayan şehirdeki inşa faaliyeti mekana göre insan prensibi üzerine bina edilmiştir. Buradaki mekan sözcüğü modernitenin kendi değerlerine göre ürettiği mekandır. Bu toplum modernitenin yaşadığı tarihsel deneyimi yaşamadığı için modernitenin ürettiği mekanları da yoz bir şekilde üretebilmiştir. Dolayısıyla şehirlerimizdeki problem kendi medeniyet tasavvurumuza yani değerler sistemimize göre üretemediğimiz mekanlardır. Mekan üzerinde bir rant yani hak edilmemiş kazanç elde etmek toplumun maalesef tek gayesi olmuştur. Şimdi maddi ve manevi olarak bunun bedelini ödeme zamanı geldi. Şehirler üzerine konuşurken belki bir ayrıma da gitmek lazım. Geleneksel şehirle modern şehri birbirinden ayıran temel unsur nedir? Geleneksel şehirden kasıt anladığım kadarıyla bir toplumun değerler sistemiyle uyumlu bir şehirsel yapı inşa etmesidir. Bizim geleneksel şehrimiz böyle bir uyumu yansıtmaktaydı. Eski şehirlerimiz İslam medeniyet tasavvurunun değerler sistemine göre inşa edilmiştir. Burada yaşanan hayatta mekanın getirdiği olumlu katkılar sebebiyle değerler sistemine uygundu. Diğer bir deyişte toplum kurguladığı hayat tarzını bu mekanlarda hem kolay ve emin yani işlevsel hem de güzel ve latif yani simgesel bir tarzda yaşamaktaydı. Modernitenin kurguladığı hayat tarzına göre üretilen modern şehirler, modern toplumlar için işlevsel ve simgesel olmak bakımından uygun ve güzeldir. Ancak İslam medeniyet tasavvurunun değerler sistemine sahip bir toplumsal yapı için rahatsızlık verici ve ruha ağır bir yük yükleyicidir. Siz uzun süre şehir kültürü ve şehir estetiği alanlarında dersler verdiniz. Bugün modern şehirde yaşama adabı diye bir şeyden bahsedecek olursak nelerin altını çizmemiz gerekir? Modern şehir, yukarıda da sözünü ettiğim gibi, modernitenin insanın kendi değerlerine göre kurguladığı şehirdir. Modernitenin insanı bu şehirde kolay, rahat ve güzel yaşar. Biliyoruz ki bireyin her eylemi bildiği ve inandığı değerlerin bir ürünüdür. İslam medeniyet tasavvurunun değerlerine inanan bir insan, modernitenin insanı gibi davranamaz. Şu andaki şehirlerimiz modernitenin şehrini yansıtan yapılarıyla bizi modernitenin insanı gibi davranmaya icbar ediyor. Mensup olduğumuz İslam medeniyet tasavvurunun değerleri ise modernitenin değerleriyle uyuşmadığı için biz bu yeni şehirlerimizde iki yüzlü bir hayat yaşamak mecburiyetinde kalıyoruz. Neticede şehir hayatı kaotik bir yapıya dönüşüyor. Bu kaotik yapı içerisinde şehirli insan dediğimiz şey neye tekabül ediyor efendim? Şehirli olmak bazılarına göre sonradan çabalamak da mümkün bir şey değildir. Bir cemiyet içinde büyüyerek şehirli olunur. Siz ne düşünüyorsunuz bu hususta? Şehirli insan kendi aidiyet ve mensubiyetini şehirde bulan ve ötekinin onun bu mensubiyetle tanımladığı insandır. Aidiyet, bireyin belli bir medeniyet tasavvurunu benimseyip ona ait olduğunu kabul etmesidir ki bu iç alemimize ait soyut bir vakadır. Mensubiyet ise aidiyetin eylemlere bürünüp öteki tarafından görünür hale gelmesidir. Bireyin şehre yaklaşımındaki aidiyet ve mensubiyeti onu şehirle, yani yukarıda belirtmiştik, şehir dediğimiz zaman hem şehrin fiziki yapısını hem de şehirdeki hayat tarzını kastediyoruz, karşılıklı etkileşim içine sokar. Neticede şehirli olmak demek, şehirden birçok şeyi alarak kimliği inşa etmek ve bu süreçte de şehre imkan dahilinde bir şeyler verebilmek demektir. Unutulmamalıdır ki şehir insanların ürettiği bir yapıdır. Bu yapıdan sadece alınırsa şehir bir süre sonra yok olmaya doğru gider. Şehirli insan şehri aldığından fazlasını vermekle yükümlüdür ki şehirde istikbale doğru zenginleşen bir birikim oluşsun. Peki şehirlerin ruhu diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Petersburg'da Konya arasında ruh bakımından farklılıklar nerede görülür? Her iki şehrinde tarihi vardır, insanları, binaları mevcuttur ama derinde nasıl bir fark söz konusudur? Medeniyet değerler üzerinde yükseliyor. İnsan dediğimiz mahluk veya varlık değersiz yaşayamaz. Burada geçen ruh sözcüğü bu değerlerin bütünü olarak anlaşılmalıdır. İnsan değerleri hem bilir hem de onlara inanır. İnandığı için de eylemlerini bu değerler manzumesi üzerine inşa eder. Şehir bir zaman süreci içerisinde inşa edilmiş muhteşem bir yapıdır. Algılanan bu inşa faaliyetinin altındaysa toplumun değerler sistemi yatar. Şehrin ruhu işte o değerler sistemidir. Konya dönüştürülen bir şehirdir. Roma'nın rasyonel medeniyet tasavvurundan İslam'ın aşkın dünyanın haberi üzerine inşa edilmiş medeniyet tasavvuruna dönüşmüştür. Bugün Konya'ya baktığımızda, şehri deneyimlediğinizde Roma'yı hiç hatırlamıyoruz. Orada modernitenin bütün yabancı ve yıkıcı zorlamalarına rağmen İslam medeniyet tasavvurunun hayatiyetini gözlemliyoruz. St. Petersburg şehri Büyük Petro'nun moderniteyi açtığı, Rusya'nın iddiası ve imgeleri üstüne kurulmuştur. Ve ruhu modernitenin rasyonel değerler sistemine dayanır. Bu oluşum Konya'daki vahye müstenit medeniyet tasavvurunun değerleriyle tam bir tezat teşkil eder. Sizin İçimde AVM Var isimli değerli eseriniz daha çok şehir ve şehir tasavvuru hakkındaki yazılardan oluşuyor. Bu eserinizde şehirlerin davranış biçimine ve toplumsal oluşuna vurgunuz özellikle dikkat çekici. Siz bir şehri inşa etmeyi ahlaki bir eylem olarak görüyorsunuz. Doğal olarak bu bize bir sorumluluk da yüklüyor. Her medeniyet tasavvuru kendi değerler sistemini eylemlerle hayata geçirmeyi hedefler. İnsan dediğimiz mahluk ya da varlık eylemleri yapıp yapmamakta özgürdür. O halde bir medeniyet tasavvuru kendi değerlerine göre öngördüğü eylemlerin yapılıp yapılmadığını da denetlemek mecburiyetindedir. Bu noktada karşımıza ahlaki kurallar ve hukuk yasaları çıkıyor. Bir medeniyet tasavvuru, kendisine mensup olan bireyin eylemlerini ahlaki ve hukuki olarak murakabe etmek zorundadır. Ahlakın alanı çok geniş, hukukunki ise daha dardır. İslam medeniyet tasavvurunda ahlak ve hukuk hem dünyevi hem de uhrevi yaptırımlarla donatılmıştır. Dolayısıyla İslam medeniyet tasavvuruna ait olduğunu bilen bir bireyin bütün eylemleri ahlaki kuralların kontrolü altındadır. Buna öncelikle şehir de dahildir. Çünkü şehirdeki bireysel bir eylem büyük ölçekte toplumsal etki ve yankılara yol açar. bireyin diğer bir bireyle olan ilişkisi gibi değildir. Bu ikisinin kat kat daha etkin ve etkili bir niteliğe dönüşmesidir. Yani şehirde yaşamak, şehre müdahale etmek her şeyden önce bireysel ahlaki bir mesuliyettir. Bu ahlaki eylem sadece yöneticiler için geçerli değil sanırım. Yani onunla sınırlamamak gerekiyor belki de. Hep birlikte topyekün bir şehir bilinci mi gerekiyor? Hiç şüphesiz öyledir. İslam medeniyet tasavvuru kendi ahlaki sistemini vaz ederken bireyin bütün eylemlerini denetim altında tutar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu denetim hem dünyevi hem de uhrevidir. Yöneticilerin getirdiği kurallar zamana ve zemin şartlarına göre değişebiliyor. Bu realiteyi kabul ediyoruz. Peki bir Müslüman vicdanının kuralları da zaman ve zemin şartlarına göre değişiyor mu? Bu soruyu hiçbir zaman akıldan ve gönülden çıkarmamak lazım. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Saadettin Ökten'le Modern Şehirler Ruha Ağırlık Veriyor başlıklı mülakatı paylaştık Muhammed Yusuf'un sorularıyla değerli dinleyenlerimiz. Ve bir başka yazıyla devam edeceğiz Sesli Dergi'ye. Hasan Eren Ulu'nun kaleme aldığı Enderun Ocağı'nda Eğitim ve Öğretim 2 başlıklı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de değerli dinleyenlerimiz. Geçen ay ifade ettiğimiz gibi devşirme işleminin ardından başkente getirilen çocuk ve gençler öncelikle Müslümanlaştırılır, sünnet edilir ve ardından içlerinden en yeteneklileri hazırlık sarayları denilen saraylarda yetiştirilmeye başlanırdı. İstanbul'daki Galatasaray bunların içinde en önemlisidir. Hazırlık saraylarında İslam dinini, Kur'an-ı Kerim okumayı, Türkçe ve Arapçanın yanı sıra yazı yazmayı öğrenenler, diğer yandan kılıç kullanma, ağırlık kaldırma, ok atma, ata binme gibi bir askerin vücut direncini ve çevikliğini artıracak sporları öğrenirlerdi. Hazırlık sarayındaki aşamaları geçenler arasından seçilenler Topkapı Sarayı'ndaki Enderun Ocağı'nda eğitilmeye devam ederler ve sarayda hem İslam dinine ait bilgiler hem görgü ve ahlak kurallarının yanı sıra protokol kurallarını da öğrenirlerdi. Enderun'u diğer eğitim ve öğretim kurumlarından ayıran fark, gençlerin dini bilginin yanı sıra güzel sanatlar ve askeri açıdan da yetiştirilmeleriydi. Yalnızca askeri güce dayalı bir sistemin ürünü olanların zorbalığa meyyal olacağı düşünülür, yalnızca güzel sanatlar alanında yetiştirilenlerin devlet yönetme ciddiyetinden mahrum olacağı, yine sadece dini bilgilere dayalı eğitim ve öğretim programından geçenlerin ise devletle yönetim felsefesinden mahrum kalacağı öngörülürdü. Enderun Ocağı, devletin üst düzey devlet görevlilerini yetiştirmek üzere kurulduğu için buradaki gençlerin tam bir Müslüman olup Türkçeyi eksiksiz öğrenmelerine gayret edilirdi. Bu yüzden özellikle İslam hukuku, tefsir gibi alanlarda yetiştirilmelerinin dışında ahlak kitaplarını okuyarak hem bu konuda da eğitimleri sağlanır, öte yandan Arapça ve Farsça öğrenmeleri için de çalışılırdı. Enderun'da 6 dereceli 7 oda ya da koğuş bulunmaktaydı. Enderun'un bir bakıma hazırlık bölümü sayılabilecek küçük odayla büyük odada geçirilen zaman sisteme uyum sağlamak içindi. Bu iki oda eş seviyede bir okuma yazma, sistemi tanıma bölümü olarak değerlendirilebilir. Bu iki odadan sonra gelen doğancı odasındakilerin görevi, hükümdara ait doğan, şahin ve benzer hayvanları besleyip bu hayvanların eğitilmesiydi. Üçüncü seviyede bulunan seferli odasındakilerse sultanın elbiselerini, sarıklarını ve havlularını yıkamakta görevliydi. Daha sonra bu odada güzel sanatlar alanında kendisini yetiştirenler bulunmuş ve bu seviye bir bakıma sanatkarlar odası haline gelmiştir. Hiyerarşik olarak dördüncü sırada bulunan kiler odasında da sultan için yemek pişirmek, sofra kurmak, salata yapmak, kahve pişirmek, çeşit çeşit şurup ve reçeller yapmak gibi görevler yerine getirilirdi. Beşinci sırada yer alan hazine odasındaki görevliler de devlet hazinesinden ayrı olarak hanedana ve hükümdara ait iç hazinenin korunması ve temizliğiyle görevliydi. Hazine denilince akla yalnızca altın ya da mücevherler gelmemeli. Burada mukaddes emanetlerin bir bölümünün yanı sıra hükümdarın kaftanları, hanedana ait kitaplar, ganimet olarak ele geçirilen sanat değeri yüksek eşyalar da bulunurdu. Enderun'un hiyerarşik olarak tepe noktasını ise has oda oluşturmaktadır. Enderun'a kabul edildikten sonra liyakat ve sadakat gösterenlerin ulaşabilecekleri en son nokta has oda mensubu olmaktır. Has oda, hükümdarın da gündelik hayatını geçirdiği Enderun'un en önemli odasıdır. Burada içlerinde Hazreti Peygamber'in hırkası ve sancağı da dahil olmak üzere İslam tarihinden izler taşıyan birçok mukaddes emanet bulunmaktadır. Enderun, belirli bir devlet görüşünün burada yetiştirilenlere öğretildiği ve resmi Osmanlı nizamı alem ülküsünün üretilip kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir ocaktır. Buradan yetişenler, devleti temsil edecek kişiler olduğu için dört başı mamur bir devlet adamı yetiştirme gayreti güdülmüştür. Bunun için de sıkı bir disiplin politikası uygulanmıştır. Enderun'un iç işleyişinden Aka denilen beyaz bir hadım ağa sorumluydu. Bu görevliyle birlikte ona yardımcı olan hadım ağaları Enderun'da yetiştirilenlerin her hareketini takip ederlerdi. Yeme içme adabından temizlik kurallarına varıncaya kadar her şey teker teker bu kişiler tarafından sorumlu oldukları kişilere öğretilirdi. Yemek sofrasına oturtulduğunda sofranın kıdemlisi olan hadım ağadan önce hiç kimse yemeğe elini uzatamaz ya da sofrada saçıp dağıtarak yemek yiyemezdi. Yemekte geğirmek, yemek yiyen diğer kişileri tiksindirecek davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktı. Enderun avlusunda gezenlerin konuşması dahi sınırlandırılmış, lahabali hareketlerin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Enderunluların kılık kıyafetleri bile disiplinin bir parçası olmuştur. Elbisesi kırışık olan kişi hemen hiyerarşik amiri tarafından uyarılır, eğer giysisinde yırtık sökük varsa hemen tamir etmesi sağlanırdı. Enderunluların yanlarında mendil taşımaları bir kuraldı. Hapşıran ya da öksürenin bu mendili kullanması beklenir, birkaç gün aralıklarla da bu mendillerin yıkanması gerekirdi. Topkapı Sarayı'ndan Enderun Ocağı'nda temizliğe, düzene, edebe dikkat edilirdi. Enderun'daki her odanın iç işleyişinden sorumlu olan bir oda başı, bu hiyerarşik amirin odayı çekip çevirmesi için kendisine yardımcı olan görevliler bulunmaktaydı. Bunlar Enderun'un amiri olan Aka ve daha sonraki dönemde silahlar ağaya karşı sorumluydular. Enderun sisteminde odadan odaya geçenler terfi etmiş sayılır, kabiliyetleri sürekli değerlendirilir ve kendisine en uygun devlet görevi verilmeye çalışılırdı. Üst dereceli bir odaya terfi ettirilmeyecek olanlar sarayın farklı hizmet birimlerinde görevlendirilir, yine kendilerinden devlet hizmetinden faydalanılırdı. Enderun'da yetişenler arasından sadrazamlar, kaptan paşalar, ordu komutanları, valiler çıkmıştır. Ata Efendi Enderun'dan 60 sadrazamın yetiştiğini yazmıştır ki, bu devleti yöneten belirli bir ekol olarak Enderun Ocağı'nın önemini göstermektedir. Enderun, 17. yüzyılda Avrupa'nın göreci olarak güçlenmesi ve Osmanlı Devleti'nin iç sorunlarla uğraşması nedeniyle zayıflamış, 18. yüzyılda ağırlığı azalmış, 2. Mahmut döneminde devlet işleyişindeki fonksiyonu zayıflamıştır. Buna rağmen, şeklen de olsa 1909 yılına kadar yaşamış olan Enderun Ocağı, bu tarihte yayınlanan bir kararnameyle kapatılmıştır. Değerli dinleyenlerimiz, Enderun Ocağı'nda eğitim ve öğretim iki başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak bu akşam Sesli Dergi'de Hasan Eren Ulu imzasını taşıyordu ve geçen ay bu yazının ilk bölümünü paylaşmıştık. Enderun Ocağı'nı anlatan iki bölümlük bir yazıydı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Bu yazıyla birlikte Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2019 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları erkamradyo.com internet sitesi üzerinden arşiv bölümünde Sesli Dergi'den dinleyebilirsiniz ya da indirebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Evet, geceniz hayır olsun. Yeni bir programda yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.